Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülken için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Son günlerde Arabistan'ın Türkiye karşıtı planının basına sızması bölge gelişmelerinin ana gündemini oluşturmaktadır değerli dinleyiciler. Geçtiğimiz günlerde Batı Asya haberlerine yer veren İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesi, Suudi Arabistan yönetiminin Türkiye'yi alaşağı etmek için hazırladığı iddia edilen stratejik planı ele geçirdi. Bu haberin yayınlanması ardından çeşitli haber medyaları ve çevreleri Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin nasıl bir stratejik plan hazırladıklarını ve bunu Türkiye karşı nasıl bir yönde kullanacakları yönde bazı analizler ve tespitlerde bulundular. Biz geçtiğimiz günde de bu konuyu ele almıştık. Bugün tekrar Suudi Arabistan'ın sinsi planları ve komplolarının nasıl bir seviyeye ulaştığı konusundan yola çıkarak şimdi Türkiye karşı neden böyle bir hasmane tutum izliyor sorusuna cevap aramaya çalışacağız uzman konuğumuzla. Giresun Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretmeni ve Karasan Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaağaçlı Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, bütün dinleyicilerimizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığın için Abbas Hocam. Şimdi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın gazeteci Cemal Khashoggi'nin Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çok sabırlı davrandığına karar vermesiyle birlikte Türkiye'ye karşı koymak için hazırlanan stratejik planı yürürlüğe koymaya başladı. Şimdi bu haberi muhakkak siz de duydunuz. Suudi Arabistan şimdi böyle bir adım atarak Türkiye'ye karşı neyi ispatlamaya çalışıyor dış politika alanında? İlk önce buradan başlayalım. Daha sonra başka sorulara da geçeriz efendim.
Şöyle söylemem gerekiyor açıkçası. Öncelikle bunun üzerinde durmak gerekiyor. Suudi Arabistan dahil Fars Körfezi ülkelerinin çoğu Osmanlı zamanında Osmanlı, Büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun bir eyaleti bile değillerdi. Hepsi Basra eyaletine bağlı küçük küçük ilçelerdiler. Yani il olacak kadar da bunların bir gelişmişliği söz konusu değildi. Şimdi son yıllarda özellikle bu petrol dolarlarla zenginleşen Suudlar, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerleri açıkçası kendilerini böyle deyim bir amiyane yerindeki bir şey zannedip koskoca Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı İmparatorluğu'na genel olarak böyle eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşıyorlar. Kaldı ki özellikle bu işler öncelikle Suudi Arabistan'ın yönetimin bilinç altında mevcut olsa bile Kral Abdullah'ın zamanına kadar çok fazla bunlar dışa yansımazdı. Ama Kral Salman'ın tahta geçmesiyle birlikte yaşlılığını da fırsat bilen Salman bin oğlu Muhammed bin Salman açıkçası eleni bir şekilde İslam dünyasında kendisini çok büyük bir figürasyon olarak göstermeye ve İsrail'in de desteğini eleni şekilde arkasına alarak kimi zaman İran'a, kimi zaman Suriye'ye, kimi zaman Irak'a, kimi zaman da Türkiye'ye bulaşmaya, oradan kendine bir çıkar sağlamaya ve İslam dünyasının liderliğine oynamaya çalışıyor. Oysa ki bunun bir altyapısı olması lazım, bunun bir tarihi süreci olması lazım, bunun bir gelişmiş sosyal ve ekonomik yapısıya sahip ki Suudi Arabistan bu dediklerimin taranın dışında hiçbirine sahip değildir. Bugün dünyada hiçbir yerde Suudi Arabistan'ın üniversiteleri konuşulmaz. Suudi Arabistan'ın yazarları, çizerleri, demokrasisi yani kültürel asası konuşulamaz. Bunlar konuşulur. Tek mesele var oradan paralarıyla bir şey yapmak. Bu nedenle de Türkiye hedefine oturtmak koskoca 80 milyon Türkiye bugün sanayisiyle, altyapısıyla, demokrasisiyle, ordusuyla, siyasal gelişmişliğiyle, sosyal ünlüyle İslam dünyasının önüne gelen İslam ülkelerinden birisi olup aynı zamanda antisiyonist bir politik izleyen Türkiye'yi tabii ki Suudi Arabistan kendi hedefine koyuyor dünya. Ama hakikaten bu çok komik bir şeydir. Yani ya siz sen Türkiye'de diyemeyen sen kimsin ki demek lazım Salman'a da Abdullah'a da ki sen Türkiye'ye durup da Türkiye'ye köşeye sıkıştırmak. yox Türkiyəyə qarşı planlar yapmaq bu nedenle əbəsli iştigaldır və bunlar hep keçəcəkdir. Gələcəkdə də Orta Doğuda hangi ülkələrin tarihi sürətləri, tarihi gelişmişlikləri ilə, orduları ilə, ekonomik altyapılar, sənayeləri ilə gündəmdə olacaqlar belli. Suudi Ərəbistan zaten bu listəyə, bu ligə girəməyəcək. Nitekim rəhmətli Erbakan tərəfindən oluşturan D7 gelişmiş İslam ölkəsinin 8 İslam ölkəsinə baxın, Suudi Ərəbistan dahil deyil. Bu belə Erbakan rəhmətlinin nədənli öngörülü olduğunu və Suudi Ərəbistanın hiç de çok fazla da İslam dünyasında böyle Türkiye'ye eleştirecek bir konumda ve güçlü olmadığının göstergesidir diye düşünüyorum.
Peki. Şimdi hocam bu Khashoggi cinayetinden yola çıkarak mı Suudi Arabistan böyle bir karar vermiştir? Yani acaba yani rahatsız eden şey nedir Suudi Arabistan'ı bu arada?
Tabii bu belki şöyle olabilir. Bu bir tanesidir bu örnek. Bu da çok büyük bir cinayettir. Açıkçası eleni şekilde cinayet işlenmiştir. Mehmet Bin Selman'ın kendi adamlarının bu işte doğrudan doğruya dahil müdahil olduklarını ve Türkiye tabi bunu eleni şekilde açıkladığını biliyoruz. Yani bu bir nihayetinde Türkiye'nin Türkiye'de işlenmiş bir cinayettir ve bir başkonsolos işlenmiş bir cinayettir. Bu bağlamda bunu herkes biliyor. Bu bir örnektir ama bundan öncesi daha da başka olaylarda da olmuştu. Dönem dönem Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı bakanlar, böyle seviyesiz bakanlar, dönem dönem Suudi Arabistan'dan bazı seviyesiz yöneticiler falan Türkiye'yi böyle eleştirmekle sanki böyle İslam dünyasında kendilerine bir yer edecek, böyle bir konum sağlayacak, mesaj sağlayacak bir şeylere giriyorlar. Ama bu herkes biliyor ki dediğim gibi yani bu olacak bir dava değildir. Ve sence dediğim gibi bir tane gazetecinin eleştirmesine ki o şeyde çok fazla da böyle radikal bir gazetede değildi Cemal Khashoggi. Buna bile bir tahammülün yok. Yani yargılama yok, bir savunma yok. Hatta İslam şeriatına göre, İslam yasalarına göre insanın bir mezarı olacak ki akrabaları, büyükleri, çorul çuzul gitsin orada bir dua okusun, bir fatih okusun ruhuna. O bile yok. Siz düşünün ki bir Suud vatandaşının şu anda ister gazetesi ister olmasın. Yani o çocuklarının gelecek başında Fatih Oğuz'un mezarı yok ve bunun tek bir sebebi var Selman bin Abdülaziz, Mehmet bin Selman Abdülaziz. Ve sen bu adamı asitle mi şey ettin, nedenle çözdün ya da cenazesi yok ortalıkta ve sen hala konuşuyorsun. Yani insanda bir utanmak olur, insanda bir arı olur, insanda bir haysiyet olur. Çekilir otur bir tarafta sen bu cinayette yaka pata yakalanmışsın, suçüstü yakalanmışsın. Bari bir sus otur bir tarafta da. Yani bir ne diyeyim yani bir ağırlığın olsun ama hala hem cinayet işleriz hem dilimiz uzun. Hem suçlu hem güçlü tamamen Suudi Arabistan'a dedi. Yani bunların haddi Türkiye'yi eleştirmeye, Türkiye'yi böyle yol göstermeye bir ülke değildir diye düşünüyorum.
Peki şimdi bu karşılıklı ilişkilerde nasıl bir sonuçlar getirir ardından Abbas Hocam?
Belki kısa vadeli bazen dönem dönem Türkiye'ye Körfez ülkelerinden gelen sızak para var. Bunu söylemek gerekiyor genelde Katar ve diğerlerinden. Ha kısa vadede belki Türkiye'nin de ve bazı ekonomik sorunların olduğundan dolayı belki bunu düşünüyorlardı. Biz kısa vadede böyle Türkiye'ye bazı ekonomik yaptırımlar yaparsak veya işte en azından sızak paranın gelişim falan engellersek buradan belki bir medet umuyorlar. Ama dediğin gibi 200 sene ben kıyaslamam bile. Yani Suudi Arabistan'ın bugün gelişmiş 7-20 ülke arasında olması Suudi Arabistan çok gelişmiş bir ekonomisinin olduğunu göstermez. Üretim yok, tarım yok, hayvancılık yok. Her şey ithalata dayalı. Tamamen petrol gelirler ve hastan gelen elde eden paraların büyük kısmını kraliyet ailesinin zevk-ı sefasına rüşvetten yolsuzluğa kalanını da işe harcayarak memleketi getiren bir ülkeden söz ediyoruz. Bu bağlamda dediğim gibi Türkiye gibi çok önemli bir orduya, çok önemli bir siyasi altyapıya, çok önemli bir sanayi altyapısına, çok önemli bir yetişmiş insan gücüne sahip olan bir ülkenin Suudi Arabistan'ın bu ülkeyle yarışması veya bu ülkeye sıkıştırması ebesli iştigal diye söylüyorum ve bu dediğim bundan sonuçlamalar mümkün değil. Ancak belki kendi kamuoylarını ve belki birkaç uyduruk kaydırık işte Bahreyn gibi ya da Körfez ülkelerinin ya da uyduruk veya Suudi Arabistan'ın Paris'ine ihtiyacı olan ülkelerde belki bir kamuoyu yaratmaya yönelik bir şey olur. Bundan da öteye bir şey gitmesi mümkün değil diye düşünüyorum.
Peki. Çok teşekkür ederim Abbas Hocam katıldığınız için efendim.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, sohbetimizde Giresun Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi ve Karasam Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaaşlı Hocamızla konuştuk röportajımızda. Arabistan'ın Türkiye karşıtı stratejik planı konusuyla ilgili bugünkü analizleri sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız programlar hakkında bilgi edinmek için www.hocamızla.com barstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.